Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinizi Erkam Radyo'dan, Erkam Radyo'nun Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Cuma bayramımız mübarek olsun. Üç aylarınızı tebrik etmiştik. Geçmiş kandillerinizi, gelecek kandillerinizi tebrik etmiş olalım. Allah'ım mübarek lene fi Recebe ve Şaban ve belline Ramazan. Bu dönemin virdi dillerimizdeki. Ve bu döneme de çok uygun, çok değerli bir dostum, çok değerli bir hocam bizlerle birlikte. Muhammed Emin Yıldırım hocam. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, sefalar olsun hocam.
Allah razı olsun. Hoş sefa geldiniz.
Sağ olun.
Siz de Erzurumlusunuz. Erzurumlar uğurlarken hoş geldiniz diyorlarmış hocam. Usulünüz de öyleymiş. Onu öğrendik gittiğimizde.
Eyvallah.
En son Mustafa hocam, Mustafa Arman hocam ağırlamıştı evinde bizi.
Selam olsun.
Giderken hani bir zarara uğratmadın, bize bir kötülük getirmedin, gelişin hoş oldu adına hoş geldiniz, yine gelin falan anlamına Erzurum öyle dermiş. Aziz dostlarım, Siyer Vakfı Kurucu Başkanı, kendisini biliyorsunuz. Çarşamba günü Tetkin İnsan programında da beraber olduk. Aileyi hocamla konuşacağız. İslam'da aile medeniyetini konuşacağız. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Allah razı olsun hocam.
Amin. Allah razı olsun.
Aileyle hani en sağlam kale aile diyoruz. Resulullah Efendimizin hani konum itibariyle baktığımızda Safa Merve sağına düşüyor biraz. Ortanın biraz şeyinde. Evinin şimdi yerinde yerler esiyor ama ortada Kabe var. İleride de Cebel-i Nur, Hira mağarası. Dolayısıyla Cibril-i Emin'in o vahyi getirmesinde ilk uğradığı yer Kabe olabilirdi. Evinin de önünde yani.
Tabii.
Önce oraya uğrayabilirdi. Tebliği orada yapabilirdi ama aileye koştu yani.
Ya.
Bu anlamda hocam, İslam'da aile medeniyetimizin, hani eskiler üç sac ayağı der ama biz hani kubbe, medeniyet kubbemiz için üç kubbe sütununu, fil bacağını da söyleyebiliriz. Sizce üç de olabilir, dört de olabilir. Siz bu İslam ailesinin sac ayaklarını ne olarak görüyorsunuz?
Şimdi çok güzel bir yerden girdiniz aslında. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin tebliği evden başlama meselesi. Ben de buna bir katkı sağlayayım ki kardeşlerimizin zihninde iyice otursun. Yeryüzünün ilk mabedine Allah el-beyt dedi. Ev. Bu kadar. Yani sohbet bitmiştir aslında.
Eyvallah.
Yani bu o kadar önemli.
Bu Erkan Radyo tarihinin en kısa ve en can alıcı programı olsun. Burada bitirelim.
Yani
dinleyenler de şok olsun.
Çünkü orada başka bir isim konulabilir ona ama öyle değil de el-beyt denmesi
ya,
aslında bu medeniyetin ekseninde evin olduğunu gösteriyor.
Muhteşem.
Mağarada başlayıp evde pişen, evden medeniyete dönüşen bir medeniyet bu medeniyet. Eğer bunun ev ayağı yoksa, hane ayağı yoksa bu yoktur. Ve şu anda onun için yokuz aslında. Mesela şu soruyu çokça bizim aslında sorup cevaplamamız lazım. İnsanlık bozulduğu için mi ümmeti Muhammed bozuldu? Ümmeti Muhammed bozulduğu için mi insanlık bozuldu?
Ya.
Ümmeti Muhammed insanlığın mayası. Ümmeti Muhammed bozulduğu için aslında insanlık bozuldu. Onun için küresel güçler, dış güçler diye faturayı birilerine kesip de işin içinden çıkamayız. Sorunun ikinci kısmı var. Ümmeti Muhammed bozulduğu için mi evlerimiz, ailelerimiz bozuldu? Ailelerimiz bozulduğu için mi ümmeti Muhammed bozuldu? Bu sorunun cevabı da belli. Aileler bozulduğu için aslında ümmeti Muhammed bu halde. Bugün işte ticaret şöyle, siyaset böyle, diyanet böyle, hep dış dünyadaki bazı şeyleri konuşuyoruz. Gelelim eksenine, bizim kendi hanemizi koyalım. Hadi ben diyelim bir Müslümanım. Bulunduğum topraklarda Kur'an'ın ahkamını hakim kılamadım. Bulunduğum topraklarda işte hilafet denilen bir şeyi gerçekleştiremedim. Bulunduğum topraklarda sorumluluğumu tam yerine getiremedim. Kim benim elimi tutmuştu ev için? Evin başkanı benim, evin lideri benim, evin söz sahibi benim. Evimin
ne
içine girdiğim zaman kim bana engel olabilir? Yani şu anda benim evimde Kur'an'ın ahkamıyla amel ediliyor, ahlakıyla da ahlaklanılıyor mu? Eğer buysa sorun yok. Ondan sonra o aslında mayalayacak sonraki süreci. Dolayısıyla bir kere bunu başta tespit etmiş olabilirim. Şimdi siz de çok ailelerle görüşüyorsunuz Münir Hocam. Biz de görüşüyoruz.
Allah razı olsun.
Sorunları dinliyoruz. Geçenlerde bir psikolog hanımefendi vardı. O da bazen gelir bazı şeyleri istişare etmek için. Bana dedi ki hocam dedi, bak biz haftada 2-3 tane ancak dinliyoruz aileleri. O bile bize zor geliyor.
Kesinlikle.
Sen bu kadar dinlersen senin psikologun kalmaz dedi. Dedim ki aynısı doğru. Yani onun için arkadaşlar, kardeşler biraz merhamet etsinler bize. Bu aile dertleri iyice bizi bir farklı hale sokuyor. Evet. Çünkü dinliyorsunuz, evet, ister istemez etkileniyorsunuz.
Hocam ve etkilenmeyecek gibi değil.
Camiamızın insanları ve ya, bizim insanımız ya, yani size gelen ya, bir insan ya, dışarıdaki insan değil ki, ehli iman bir insan yani.
Bunu dertlenen, çözüm dertlenen isteyen bir insan ama dertler
ama
büyük.
Ama onları dinlediğinizde bütün sisteminiz bozuluyor. Ben bütün bu sahadaki şeylerde 3 tane temel problem görüyorum Münir Hocam. Bu problemlerden bir tanesi muhabbetsizlik. Bir diğeri merhametsizlik. Üçüncüsü de muvazenetsizlik. Bu 3 tane dert aslında bugün ailelerimizin en temel sorunları. Geri kalanının hepsini bunların altına yazın.
Eyvallah.
Muhabbet olsa...
Sizin bu üçlemeleriniz güzel oluyor hocam. Allah razı olsun. Bu üçmeye kuralı.
Muhabbet, merhamet ve muvazenet. Şimdi muhabbet olsa inanın ki birçok şey çözülür. Mesela bakın, biz birbirimizle konuşuyoruz. Şimdi ben sizin karşınızda otururken yüzümün cildi olmasaydı, iskeletle oturmuş olsaydım kaç dakika bana tahammül edebilirdiniz? İskeletle konuşulmaz. Ama sevgi yoksa karşıdaki adamı iskelet görürüz. Ha. Sevgi kusurları örtüyor. Muhabbet kusurları örtüyor. Ve siz görmüyorsunuz bazı şeyleri. Çünkü sevginin hatırına sineye çekiyorsunuz. Azaldıkça sevgi kusurlar büyüyor.
Büyümeye
aslında
başlıyor.
Büyümeye başlıyor. Mesela nişanlılık devresinde bazı şeyler farklı. Sonra evlenince yavaş yavaş eksiye doğru düşmesinin sebebi bu. Ama biz oradan başlayıp muhabbeti çoğaltmak durumundayız. Çünkü muhabbet ibadet. Yani düşünebiliyor musunuz? Nikahlı eşinizin elinizi tutuyorsunuz. Yeah. Melekler sevap yazıyor. Sen bana Allah'ın bir nimetisin hanım ya da bey, ya seni çok seviyorum dediğinizde sevap kazanıyorsun. Ya böyle bir şey var mı?
Bakışarak günah dökülüyor,
günah
değil mi?
Günah dökülüyor yani. Siz elinizi o elinle birleştirdiğinizde melekler sizin etrafınızı kuşatıyor. Yani bu şuurda olduğunuzda attığınız her adımda sevap kazanıyorsunuz. Bir insan sabahtan akşama kadar secdede kalamaz. Yani ona takat de yetmez. Ama secdedeymiş gibi eşinizle, çoluk çocuğunuzla iletişiminizde Allah size sevap yazıyor. Bunu anladığınızda ne yapmaya çalışırsınız? Arttırmaya çalışırsınız. Ya. Muhabbet bu. Gelelim merhamet meselesine. Eşler birbirlerine karşı, ailenin fertleri diyelim ki çocuklar, anne ve babalarına, anne baba çocuklarına karşı merhamet üzere muamelede bulunmazsa, merhametin olmadığı yerde menfaat vardır. Ve menfaat bittiği anda sevgi de biter. Onun için bizim bütün ilişkimizi merhamet zeminine kavuşturmamız lazım. Üçüncü ayak.
Hocam üçüncü ayağa gelmeden buyurun. Ben gerçekten kıyamıyorum ama özür dileyerek hem Doğu Türkistan'ın bu mezalimini, yaşadıkları zulmü, Çin'in mezalimini dile getirmek adına, eyvallah, hem de Ümmet-i Muhammed'in beytindeki bu mukaddes hanesindeki durumu anlatabilmek adına. Hocam bizim camian insanları, tabii dediğiniz, az evvel buyurduğunuz gibi, biz dışarıda ailesiz yaşamaya çalışan, aileyi önemsemeyen biri öyle bir koçlara ihtiyaç duymaz ki yani. Birbirine boşanma sürecinde çocuklarını göstermiyor bu Ümmet-i Muhammed'in ya, eşleri. Şimdi ya, biz Çin'e kızıyoruz da Çin işte çocukları alıyor, el ya, koyuyor, göstermiyor. Müslüman tesettürlü kardeşlerimizden, sakallı beyefendilerden bahsediyorum. Alnı secdedeki kişilerden. Hani beni tökezleten, ihtiyarlatan şeylerin bir tanesi budur. Yani çocuklarını kaçırıyorlar. Birlikte meydana getirdikleri. Bu nasıl bir merhametsizliktir hocam?
Öyle bir yaraya yani temas ettiniz ki, yani bir derin bir yara bu. Mesela ben şahit olduğum bir örneği vermek istiyorum.
Lütfen hocam.
Bir kardeşimiz işte, biraz da böyle nasıl diyelim, sert bir kardeşimiz. Hep dilinden düşürmez. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendileridir, zalimlerin ta kendileridir, fasıkların ta kendileridir ayetlerini. Neyse, bir müddet sonra evlendiler bunlar birisiyle ve bir müddet sonra boşanma söz konusu oldu. O boşanırken birbirlerine tattırdıkları zulümlerin haddi hesabı yok. Sonra ben o kardeşlerin, o erkek olanına dedim ki, ya sen bu ayetleri hep söylüyordun.
Söylüyordun.
Bizi de eleştiriyordun, işte hocalar bazı şeyleri net konuşmuyorlar, işte şöyle yapıyorlar falan filan. Bak şimdi Allah seni bununla imtihan etti. Sen Allah adına bir nikah başlattın. Niye talakı Allah'ın istediği gibi yapmıyorsun? Olabilir, evliliğini yürütemedin, boşamamın
ya hayırlı tut ya hayırlı bırak değil mi tabii, hocam oradaki kural?
Sen, aynen yani sen şimdi bu talakı niye Allah'ın istediği gibi yapmıyorsun? Nikah Allah'ın dediği gibi olacak. Boşanma da mahkemede birbirimizin ne kadar canını yakacaksak, birbirimize ne kadar ızdırap yaşatacaksak, birbirimize ne kadar acı çektireceksek. İşte biz de Allah'ın hükümlerle hükmetmedik. O ayetlerdeki hüküm benim için de oldu, senin için de oldu. Sadece o yöneticiler için değil ki. Senin için de geçerli olan bir şey. Dolayısıyla burada böyle bir dert var. Yani ne yazık ki iş belli bir güzellikle yürürken sıkıntı yok. Ama oldu ki yollar ayrılsa biz bu manada bir şey bulamıyoruz. İlginç bir örnek söyleyelim kardeşlerimiz.
Lütfen hocam.
İyice zihinlerini oturtsunlar. Mesela yeryüzünün hatta asr-ı saadetin diyelim. Asr-ı saadetin en güzel evliliklerinden bir tanesidir. Aşere-i Mübeşşere'den olan Zübeyir bin Avvam'la Esma binti Ebu Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir'in kızını evlilikleri. Yürütemediler bu evliliği. Yani düşünün hicretin ilk çocuklarını ya. Onlar doğurdu. Abdullah İbni Zübeyir hicretten sonra. Aradan 20-25 sene geçti. Huzursuzlukları oldu. Yürütemediler ve boşandılar. O boşandıktan sonraki süreçte ben çok merak ettim. Yani acaba birbirleri için bir şey konuşmuşlar mıdır? Çünkü ikisi de uzun bir ömür yaşıyor. Hatta Esma anamız neredeyse 100 yaşına varıyor. Bir tek kelime yok.
Ne güzel ya.
Çünkü İmam Şafii'nin söylediği çok önemli bir söz var Münir Hocam. Bir insanın yollarını ayırdıktan sonra sırlarını ifşa etmesi onun münafıklık alametidir. Eğer biz bir şey yaşadık eş olarak, arkadaş olarak, dost olarak. Sonra da ayrıldık, yollarımız ayrıldı. Ben başladım seninle geçirdiğim günlerin sırlarını ifşa etmeye. Benim insanlık kalitemi o gösteriyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey.
Evet.
Eşler de buna dikkat etmek durumunda. Bu manada çok ciddi sıkıntılarımız olduğu malum. Allah şu cuma gününün hürmetine o
amin.
Sıkıntılara
amin.
Da şifalar amin. Versin. Amin. Şimdi üçüncüsüne gevze muvazeneye. Muvazene ne? Denge. İnanın ki evliliklerin en büyük problemi bu. Mesela biz itidal diye bir sorun yaşıyoruz ve beklentide itidali koruyamıyoruz. Bazen kendimizin de insan olduğunu, karşısındakinin de insan olduğunu unutuyoruz ve birbirimizden insanüstü beklentilere giriyoruz.
Evet.
Ya melek değiliz ki, hepimizin hatası var. Kimin hatası yok ki? Hepimizin sıkıntıları var,
aynen.
Zafiyetleri var, günahları var, şuyu var, buyu var. Birbirimizi hatalarımızla sevmeliyiz. Hatalarımızı sevmemeliyiz ama birbirimizi hatalarımızla
eyvallah,
sevmeliyiz.
Eyvallah.
Dolayısıyla bizi eğer bu noktada bir dengeye oturtursak, herkesten her şeyi beklemeyiz. Herkesten aynı işte karşılıkları görmeyi arzulamayız. Beklentimizi makul bir seviyeye çekmiş oluruz. Makul bir seviyeye çeken bir insan da daha az hayal kırıklıklarına
doğru.
uğrar. Neticede biz evliliği en başta ne olarak göreceğiz? İbadet olarak. Her ibadetin külfeti var, evliliğin de var. Kim sabah namazına kalkarken zorlamıyor ki?
Ya.
Kim kalkmıyor? Bu soğuk günlerde yorganı üzerinize atmak için bir cehd gösteriyorsunuz.
Hocam küçükken ben böyle tabii Anadolu'da düşünün 40-50 sene önceyi. Herkesin evinde şofbenler falan
tabii.
Kombiler yok. İmrenirdim birkaç evde vardı. Allah'ım derdim şu bizim evde de olsa ne güzel hemen abdestleri alsak falan yani. Yıllar sonra böyle kombili evlerde falan oturmaya başladık. Dert aynı dert.
Aynı
yine zor geliyor yani.
Şey, fark edemiyorum.
Nefis var çünkü.
Tabii çünkü insan yani bedenin rahata düşkün bir varlıktır yani. İnsan kendi rahatının, kendi şeyinin bozulmasını istemez. İbadet de tam böyle hassas olduğumuz noktalarda aslında Allah koyuyor ki imtihanın sırrı bu. Evliliği ben ibadet olarak kabul ettiğimde ne yaparım? O ibadetin külfetine katlanırım.
Amin.
Ne yaparsam yapayım bana bu noktada Cenab-ı Hakk'ın sevap yazdığını, ahiretteki benim bu manada işte günahlarımın kefareti olacağını, verilecek mükafatların bir karşılığı olacağını umduğumda hafifler bana. Eğer öyle görmezsem zaten olabilecek bir şey değil ki yani. Kolay bir şey değil. İnanın ki bir aileyi yönetmekle bir devleti yönetmek arasında bir fark yok.
Hiçbir fark yok.
Aile küçük bir devlet. Yani 5 kişi bile olsanız o aileyi selametle sağa sola çarpmadan güzel bir biçimde o gemiyi yüzdürebilecek şekilde götürmeniz sizin bir devleti yöneteceğinizin işareti aslında. Zor, o kadar da zor. Bir de küçüğü yönetmek daha zordur. Büyük kesinlikle daha kolaydır yani. Dolayısıyla o küçüğü yönetme adına ortaya koyacağınız azmi ancak bu ibadet şuuruyla koyabilirsiniz. Orada da beklenti meselesi.
O şuuru Müslüman kardeşlerimiz hacda şey yapıyorlar. O şuurda hani hac alıyorlar. Bir ibadettir ve sıkıntısı, külfeti çoktur. Sabretmek, meşakkati çoktur. Evet. Sabredersek olur diye. Aynen. Evliliğe de demek ki bu açıdan.
Bu açıdan sebatla olacak bir şey. Eyvallah. Yoksa diğer türlü olabilmesi mümkün değil. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz işte Hatice anamızla 25 yıllık bir evliliği var. Numune bir evlilik. Ya. Sonra geliyor Medine'ye, haneye bir sürü hanım giriyor, onlarla yaşadıkları. Mesela bakıyoruz biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aile hayatına, öyle süt liman değil. Ayetlere giren kavgalar var ya, ayetlere. Yani bir ay peygamber ya. Sallallahu aleyhi ve sellem küsüyor işlerinden, geliyor evinden çıkıyor. Mescid-i Nebevi'ye bir çadır kurduruyor ve çadırda kalıyor. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o yaşadıklarını, onun sorunu çözme noktasında gösterdiği azimleri, bu noktada imtihanları yönetme örnekliliklerini iyice öğrenirsek, biz de bugün bunlarla karşılaşıyoruz. Birçok bu manada karşılaştığımız şeye de oradan çözümler bulmuş oluruz.
Eyvallah.
Bir kere bir bilelim ki biz de beşeriz. Şaşma potansiyelimiz en üst düzeyde var. Karşımızda da bir beşer var. O beşerin de şaşma potansiyeli
eyvah,
var.
Eyvah.
Eğer birbirimizi böyle görürsek hatalarımızı telafi etmeye çalışırız. Zaten libas da budur. Aslında libasın bizi eşler olarak, Kur'an libas olarak göstermesinin birçok hikmeti var. En önemli şeylerinden bir tanesi, insan bedeni çıplakken çirkindir aslında. Yani çıplak birisini görsek sokakta bakmayız, yüzümüzü çeviririz yani. Aslında o bedenin üzerine giyilen elbise bizdeki o çirkinliği güzelleştiriyor. Evlilik böyle bir şey.
Eyvallah.
Yani giydiğimiz elbise.
Eyvallah.
Ve birbirimize eğer o elbiseyi iyice giydirirsek ve yakıştırırsak, onun kirlenmemesi için, yırtılmaması için, buruşmaması için de gayret edersek hayatı güzelleştiririz.
Eyvallah. Doktor Selim Argun Hocam, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız, geçenlerde konuğumdu. Dedi evet. ki Arapça'da zevce terlik eşi dedi. Oradan geliyor.
Aynen,
terliğin yani. Dengi, denklik dediniz ya az evvel.
Birisi sağ, birisi sol.
O kadar uyumlu olması lazım yani.
Ya.
Hocam, o deminki söylediğiniz Elbeyt kısmında İnternette izlemişsinizdir, bir Özbek anne küçücük kız çocuğuna böyle telkinler veriyor. İslami şeyler, işte Rabbin kim, dinin ne, kitabın ne, peygamberin kim falan. Hmm. O kadar muhteşem ezberlettiği belli ama kızcağızı küçücük, minnacık gönülden böyle. Özbekistan'da danışmanlığı yaptığım bir abime sordum. Abi dedim, hani bu böyle bir örnek mi? Hani belli bir ulemanın ailesi bir kızı özel yetiştirilmiş bir şey mi?
Yoksa yani maşallah. Bir şey mi?
Yoksa nedir? Dedi ki dünyada Rusya'nın mezalimi dahil şu anda da çok sakin değil durum. Sükunete ermiş değil. Gönül coğrafyalarımızda.
Allah
ama dedi selam. En sağlam aile şeyi Özbeklerdedir dedi.
Ya.
Anne evin direğidir dedi.
Ya.
Çocukların terbiyesinde. Daha bebekken itibaren başlar buna dedi. İşte tamam. O beyti, beyti makdis anlamına aynen. Kutsayan bir faaliyet.
Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e o süreçte geldiler sahabiler. Dışarıdan gelip Müslüman olup sahabe
eyvallah.
Olup işte tekrardan kendi kavimlerine gittiklerinde, kabilelerine. Hep sordukları soru, ya Resulallah bu işi nasıl yapalım? Bizim gittiğimiz yerde bizden başka mümin yok.
Ya.
Biz bu işi nasıl yapacağız? Allah Resulü'nün verdiği cevap evden başla diyor.
Eyvallah.
Çünkü o maya aslında. Bir mümin ev, binlerce imanda mahrum olan evi mayalar aslında. Yeter ki o ev gerçekten Kur'an'ın dediği gibi kıblegah ev olsun. Yani yönü
eyvallah.
Kıbleye yönelik
eyvallah.
Olsun.
Eyvallah.
Ve sadece o kıble namazda hatırlanmasın. Hayatın dışında da kıble bilinciyle yaşasın.
İki Müslüman evet. tacir değil mi hocam koskoca? Evet, işte uzak o, doğuda okyanusları mayalayan.
Bu kadar yani. Bunların çok ciddi
örnekler. Ebu Bekir Efendi değil mi?
Evet.
Güney Afrika'da. İlk kişi yani.
Dünyanın bir nüfusu var orada.
Ya elhamdülillah.
Maya, iki tane tüccarın mayası
ya,
yani.
Ya elhamdülillah. Hocam bu anlamda son dönemde bu aile medeniyetim için siz en riskli olarak gördüğünüz üç önemli saldırı. Tabii onlar da farkında bu beytin ibadetgahımız olduğu, kalamız olduğu konusunda. Üç önemli saldırı.
En önemli saldırı burada Münir Hocam evliliğin itibarsızlaştırılması. Çünkü ailenin, nikahın itibarsızlaştırılması acayip bir şey ve bu gençlerimizde yayıldı ne yazık ki. Şu anda bu memlekette bile evlilik yaşı 30'lara dayandı yani. Bu çok büyük bir imtihan bizim için aslında. Ve gün geçtikçe de işte bu noktada farklı şeyler var. Bunların bir sürü nedenleri var. Yani girsek o konu saatlerimizi alacak bir şey ama bu itibarsızlaştırmayı iyi anlarsak nereden aslında çok derin bir saldırı altında olduğumuzu görürüz. Bugün dizi filmlerde, sinema filmlerinde, sosyal medyada birçok şey aslında nikahın, evliliğin itibarına yapılan suikastlerle dolu. Ve bilinçaltına yerleştiriyor adamlar bu kodları. Bunları gençler eğer tefrik edemezse, ayıramazsa ben evlenip de başıma niye iş açayım diye bakıyor meseleye. İkinci bir şey daha var, o da evliliğin ağırlaştırılması. Bundaki kastım ne benim? Ya çok ciddi bir ağır külfetler gençlerin önüne konuyor. Yani öyle ki bugün en basit evlilik 50 bin lira, 100 bin lira yani en basit yani. Böyle olduğu zaman bu genç işte üniversiteyi bitirdikten sonra işe iş başlaması şu bu falan filan. Yine işte yaş varıyor belli bir şeye. Bir de o kadar yoruluyor ki gençlerimiz hayata inanılmaz bir yorgun başlıyorlar. Aslında gençlik...
Yorgun ve borçlu.
Borçlu yani yorgun ve borçlu. Şimdi öyle olduğu için de altında kalıyor o külfetin yani. Bu manada eğer o yorgunluk olmasa, dinç olsa aslında cihat evlilik. Şimdi ona güç lazım, ona onu götürebilecek bir irade lazım. Siz bunları zayıflattığınız zaman
mecal ne oluyorsun? Kalmıyor.
Mecal kalmıyor yani. Üçüncü bir sıkıntı ise şu andaki ailelerin yaşadığı faciaların gençlere etkileri. Şimdi genç sabahtan akşama kadar evinde kavga eden anne ve baba görüyor. Teyzesinin kızı evlenmiş, 3 ay sonra boşanmış. Komşusu işte şimdi 6 senedir mahkemelik birisiyle birbirlerinin canını yakmak için işte biraz önce söylediğimiz bir sürü şey yapıyorlar. Ya da bunları okuyor sosyal medyadan, okuyor televizyondan, şuradan buradan. Genç diyor ki ya başıma iş açmayayım diyor. Bu bir daha evlenip kiminle ne karşı karşıya geleceğimiz belli olmaz. Bu noktada şey yapamam deyip cesaret gösteremiyor. Yani şu anda cesaretleri kırıldı gençlerin örnek göremedikleri için. Çünkü önlerinde o örneği hiç yaşamıyorlar yani. Çoğu insan akrabalarının içerisinde, sosyal çevrelerin içerisinde saadet üzere olan evliliklere şahit olmuyor. Ya. 20 senelik, 30 senelik, 40 senelik devam eden o evliliklerde ya ne güzelmiş bu evlilik işi demiyorlar mesela. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir uyarısını okuyoruz. Mesela sebebinin ne olduğunu daha iyi çıkarabiliyoruz. Kadınlar hakkında ya hayır konuşun ya susun diyor. Aynı şeyi kadınlara erkekler için söylüyor. Niye? Çünkü şerrin, kötülüğün konuşulması insanların o kötülüklere alışmasına sebebiyet veriyor. Şimdi sen aile sorununu aksattın, işte aksettirdin birine. O konuştu, ötekisi götürdü ona, işte onu söyledi. Bir ikisi senin üzerinden başka şeyler söyledi. Ne oldu? Hep olumsuz örnekler konuşuldu. Güzel örnekler olmadığı için, iyi örnekler olmadığı için iyilik iyileştireceği, kötülük de kötüleştireceği için genelde daha fazla kötülükler konuşulduğu için toplumda maalesef bu kötülükler yaygınlaşıyor. Maalesef. Onun için özellikle ailelerimizde bu üç tane temel
Allah
sorunu
razı
yaşıyoruz.
Olsun. Mehmet Ali Bulut hocam şey diyor hocam, bir çocuk 254 ceddin süzülmüş halidir.
Evet, nesil, ırsiyet.
Biz şimdi bunu ırsi olarak, genetik olarak bilim hemen tamam diyor, bunu hemen kabul ediyor da iş maneviyata gelince oradaki helal lokmanın, oradaki harama bakmamanın, oradaki abdestsiz adım atmamanın, oradaki karı koca ilişkisindeki muhabbetin zirve yapmasının etkisinin olmayacağını düşünüyor. Böyle bir şey yok. Etkiliyor.
Mümkün değil.
Bugünümüz de etkiliyor. Bugünkü şahit olan çocuklara buyurduğunuz
gibi. Nesilleri de etkiliyor.
Gelecek nesillere de bir vefa ve ahit borcumuz var. Onu da etkiliyor. Bu anlamda dikkat etmek lazım. Bu evlilik yaşıyla alakalı hocam. Tabii bunun kale olduğunu onlar da farkındalar. Şu anda en büyük sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla Girl Effect diye de böyle bir şey var. Clinton'un falan da desteklediği, fonladığı. Müslüman ülkelerde evlilik yaşını biraz daha hani evlenmeyin diyemiyorlar.
Tabii.
Biliyorlar bu maya tutmayacak. En azından onlara belli şeyler böyle sunarak.
Aynen.
Bunu ne kadar çünkü ilerletirse genetik bilimi diyor ki ileri yaşlardaki çocuğun genetik kalitesi ilk gençlik yaşlarındaki çocuğun genetik kalitesiyle aynı değil.
Değil.
Bağışıklık düşüyor, belli hastalıklar oluyor. Anne babanın ona bakacak sabrı mecali, meşgalesi, teşgalesi farklı oluyor. O anlamda
erken başlayan erken yol alıyor.
Amen.
Bazı şeyler daha farklı bir biçimde oturuyor ama ne kadar bu iş uzarsa insanların gözünde de o kadar büyüyor. Mesela bunun ille de bir sabit bir yaşı yok. Herkes için bu değişir yani evliliğin ideal yaşı.
Eyvallah.
Ama vakti var. Yani o vaktini kaçırmamak gerekir. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vakti geldiğinde dengini bulduğunda Hazreti Ali'ye tavsiyesidir. Sakın nikahı geciktirme diyor.
Eyvallah.
Onun için bu manada gençlerimizin biraz daha kendi kodlarımıza meseleyi vardırmaları lazım. Ama orada biz büyüklere çok iş düşüyor. Ailelere de, amenna, cemaatlerimize de, amenna, vakıflarımıza, amenna, da, işte sosyal kurumlarımıza da. Yani bu gençlerin ellerinden tutmak durumundayız. Yani biz bekarlarınızı evlendirin diyen bir ilahi fermanın muhatabıyız.
Amenna.
İnanın koca koca binalar yapmaktansa iki tane gencin evliliğine vesile olmak daha önemli bir şey.
Kesinlikle.
Yani bunları çok iyi bir biçimde bizim fark etmemiz lazım. Eğer burada biz duyarsız davranırsak şeytan da zaten farklı yerlerden gençleri şey yapıyor. İster istemez bu noktadaki sıkıntılar daha da derinleşecek. Daha ileri boyuta gelmemesi için bu noktada hepimize görev düşüyor. Ve bir seferberlik aslında bu. Çünkü aile meselesi toplumsal bir mesele. Yani öyle bir iki meseleyle, programla, sohbetle çözülebilecek bir şey değil yani.
Amenna.
Eğer bunu biz bir toplumsal dert olarak anlamazsak, devletinden en aşağıdaki kurumuna kadar bu işin çözümüne ait el uzatmazsak bu işe, Allah muhafaza, yani bunun ileriki boyutunu hiç konuşmaya gelmeyelim. Eyvallah. Ama çok ağır imtihanlar önümüze çıkabilir.
Kesinlikle. Yani. Hocam bu dediğinizle alakalı bir de örnek arz edeyim. Şu anda hani Batı'nın nasıl melanet bir zihniyet yapısında olduğunu anlasın aziz dinleyenlerim. Sizin de bu konudaki yorumunuzu alayım inşallah. Hani bir taraftan aileye saldırı, aile kale, o kalenin yıkılması, fethedilmesi, evlilik yaşının ileriye çekilmesi falan. Ama şu anda tam yüzlerini gösterdiler. Asıl istedikleri şu hocam. Aslında hani kendisini feminist olarak tanımlayıp kadınların haklarını korumak gibi böyle bir gayeyle o hareket o değil de onu öyle görüp bizim bacılardan ambalajı da oraya şey olan intisap eden şeyler var. Anlasınlar diye söylüyorum. Facebook gibi isim de vereyim. Apple gibi 8 tane dünyanın en büyük en değerli şirketleri 3 yıldan beri şunu uyguluyor hocam. Bizzat bunu takip ediyorum. Kadın çalışanlarına diyor ki sen diyor bize lazımsın, sakın evlenme.
Tabii.
Evleniyorsan çocuk yapma. Şimdi hani Müslümanlar sömürüyordu ya kadınları. İşte onlara zalimlik yapıyordu. Ya. Bundan büyük mezalim var mı? Bitmedi daha. Tabii. Peki diyor şöyle yapalım diyor. Sana 20 bin dolar veriyorum diyor. Her kadın çalışanla. Evlensen de çocuk yapma diyor. Gel yumurtalarını donduralım. Ya. Emekli olduktan sonra çocuk sahibi ol tüp bebek yöntemiyle. Hocam bu bir soykırım değil midir sizce?
Tabii tam bir fıtrata müdahaledir. Ve bunun adı soykırımdır yani. Başka bir şey değil yani. Ama dayattıkları hayat bu.
Ve şu tam kölelik.
Anda, şu anda cahiliye Mekke'sinin yaptığının daha ötesi. Onlar kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Bunlar yetişkinleri gömüyor.
Ya.
Ve gömmek ille de toprağın altına gömmek değil. Hayatını mahvediyor.
Mahvediyor.
Hayatını satın alıyor.
Köle olarak.
Köle olarak
o yani. O kadar.
Yani gerçekten bu konuda bizim çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım ve dünyaya bunu sunmamız lazım. Bugün mesela kadınların iş sahasındaki sömürülmeleri başlı başına bir konudur.
Kesinlikle.
Ve bu asla kadına bir fayda
İzzet
sağlayan
falan
bir şey değil.
Yani bir imkan değil. Kesinlikle.
Yani onların yapmak istedikleri aileyi tamamen mahvetmek, aileyi ortadan kaldırmak, aile kurumunu yıkmak. Zaten onlar bu son dönemde yaptıkları bütün çalışmalarda bunu hedefliyorlar. Onlara göre ki Allah inşallah onların planlarını başlarına
i̇nşallah,
geçirecek.
İnşallah.
Dünya nüfusu fazla 8 ya. Milyar, 3 milyara indirilmesi gerekiyor. O 3 milyara indirilecekken de bunun savaşlarla, şunlarla, bunlarla olamayacağını gördüler. Savaş ortamlarında bile insanlar aileyi devam ettiriyorlar, nesil devam ediyor. O zaman olması gereken bu tarz işte
biyolojik
şeylerle bu işi devam ettirmek. Ama onların böyle davranacağını Kur'an bize söyledi Bakara suresinde.
Ya.
Yeryüzünde gücü ve mülkü ele geçirenler önce ekinleri sonra nesilleri ifsad edecekler. Yani önce yediklerimizi içtiklerimizi bozacaklar.
Bozdular yeteri yaptılar, kadar.
Bozdular da zaten. Şimdi sıra geldi nesillerimize. Nesillerimizi de bozuyorlar. Eğer onlar bunu yapacaklarsa Kur'an bunu bize boşuna söylemiyor. Ya. Siz de ekinlerinize ve nesillerinize sahip çıkın diyor. Siz de alternatif üretin. Siz de bu noktada farklı projeler yapın. Sadece onların yaptıklarını söyleyip ya da hamasetvari sloganlar atarak bir yere varamazsınız.
Amen.
Madem onlar strateji üretiyor, plan üretiyor, yüzyıllık hesaplar yapıyor. Siz de yüzyıllık hesaplar yapın ailelerinizi devam ettirmek için ve bunun için güç birliği yapın. Hepimizin üzerine bu bir vazife. Eğer bunu biz dediğim gibi toplumsal bir seferberlikle ele almazsak ferdi olarak başa çıkacağımız bir saldırı değil bu saldırı.
Eyvallah. Bu evliliğin zorlaşmasıyla alakalı hocam, sadece ben şöyle bir ızdırabım var. Müslüman abilerimizi gördüğümde, ben ilk cep telefonu çıktığında bir çok yakın abim çok kullanıyordu. Bana çok büyük israf gibi geliyordu. Yani yani önünde telefon var, ofis telefonu. Onunla konuşsana. Ya ona çok israf gelecek şeyler vardır. Bulgaristan'a gittik işte Nazif hocamlarla. Din Öğretim Genel Müdürü Nazif Yılmaz hocamlarla. 15 gün dolaştık falan. Bize dediler ki Türkiye'de medyada verdiğiniz resimlere dikkat edin. Burada yılda bir kere et yemeyen aileler var.
Yeah.
O kadar çok şey, böyle yemek şeyleri falan paylaşıyorsunuz ki buna dikkat edin. Evet. Bu anlamda ben bu evliliğin kolaylaşmasıyla alakalı imkan sahibi, güç sahibi, iktidar sahibi dostlarımızın biraz daha mütevazi, böyle biraz daha sade bir hayat. Japon İmparatoru Suud Krallığı ağırlamış. O resmi görmüşsünüzdür. İkisi iskembe, bambudan.
Aynen.
Bir çiçek var ortada. Ne kadar güzel ya. Dostu önemsiyor tabii, yani. Tabii. İki insanı önemsiyor.
Bize ait bir şey aslında o.
Değil mi?
Yani bu medeniyetin, İslam medeniyetinin en temel ayırıcı vasfı Münir Hocam sadeliktir.
Sadelik.
Bakın mesela bizim camilerimiz bir kiliseyle kıyas edilmez. Yani bir kiliseye giriyorsunuz, resimlerden, oradaki şeylerden,
heykellerden, sütunlardan.
Bizde yazı var mesela, evet, hat var.
Hat var.
Sadece yazı okuyorsunuz. Yani evet. Başka bir şey yok. Bir mabedin güzel bir ihtişamı var.
Amen.
Ama sadelik var.
Eyvallah.
İşte Kabe.
Ya.
Yeryüzünün en sade yapısı.
En sade, en ihtişamlı yapısı.
Ama evlerimiz mesela şu anda ne halde mesela?
Ya.
İşte bir düğün yapıyoruz mesela. Ya bunlar iyi şeyler değil yani. Bunlar ister istemez işte bizim sistemimizi bozuyor.
Medeniyete
uymayan şeyler bunlar.
Medeniyetimizin özelliği bu dediniz ama hocam. İşte sadeliğin, sade hayatı, minimalizmin batıdan çıkmasına ne diyorsunuz?
Biz kaybettik. Onlar kazandı.
Onlar buldular.
Onlar buldu yani. Bu iş böyledir yani.
Allah razı olsun.
O tekrardan biz
sahip
sahiplere gideceğiz. Mesela Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde devrin işte o zamanki Roma İmparatorluğu bir Medine'ye elçi gönderiyor. Geliyor elçi, nerede bulurum diyor, işte sizin sultanınızın sarayı nerede diye. Diyorlar ki mescitte işte. Gidiyor mescide, şöyle bir bakıyor, şaşırıp kalıyor. Nerede diyor şey halife, sultan. Diyorlar ki dışarıya çıktı işte falanca yerde. Sonra Medine'de bir ağacın altında gölgelendiğine şahit oluyor Hazreti Ömer'in. Onun yanına gittiğinde bir söz söylüyor. O bizim kitaplarımıza girmiş bir söz. Diyor ki, adil davrandın, onun için emniyette oldun. Ondan dolayı tek başına bu ağacın eyvallah altında yatacak
ne
güveni buldum.
Ne muhteşem bir ifade.
Bu bizim, bizi gösteren şey bu aslında. Yani buradan biz aslında başımızı ellerimizin arasına almalıyız. Ve kaybettiğimiz bu şeyleri yeniden kazanmanın aslında mücadelesini vermeliyiz. Bu da benden başlar yani, başkalarına amenna bunu söylemek değil başlar yani.
Eyvallah.
Ben kendimi düzeltirsem, eyvallah, siz düzeltirseniz, eğer yarın öbür gün çoluk çocuğumuzu evlendireceksek, çoluk çocuğumuzu evlendirirken bu noktada güzel örnekleri biz ortaya koyarsak,
eyvallah,
ha bu da oluyormuş diyecekler. Ya eyvallah, böyle de oluyormuş, eyvallah, diyecekler. İş çözülecek inşallah.
Hocam acizane ben, hani ben demekten Allah'a sığınırım da, güzel örnek hani anlatanın da limete kulu demalete falan, evet, uyması lazım ya.
Evet.
Ebu Bekir Camii'nde yaptım düğünü.
Eyvallah.
Sabah kahvaltısı verdim. Velimedir sünnet olan,
tabii,
değil mi? Peygamberin şeyi.
Tabii.
İhtişamlı o çatallar, kaşıklar, bıçaklar, kebaplar, yemekler. Sabah kahvaltısı verdim.
Ne güzel.
Memleketten evde yapılmış bir çilek reçeli eşliğinde bir kaymak, aynen, bulduk. Aynen. Fırından ekmek yaptırdık.
Ne
güzel,
güzel
bir çay.
Ne güzel.
Güzeldi yani. Bunu övünmek adına söylemiyorum ama
vallahi
elhamdülillah.
Bunların artması lazım.
Davetiyen bir fotokopi kağıdında, renkli kağıda
gördüm,
basılmış.
Gördüm.
Gördünüz mü? Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Öyle bir davetiyeydi.
Elhamdülillah.
Hocalarımız geldi. Çok güzel sohbetler etti. O pazar sabahını değerlendirmiş olduk.
Ne
asıl
gibi
olan budur yani. Bunu vallahi vermek lazım evlatlara.
Şimdi,
bizim sade hayatımızın.
Biz yansıtabiliriz bunu.
Eyvallah.
Mesela Hazreti Fatıma'nın düğünü için Ensar kadınları bir cümle söylüyorlar. Diyorlar ki, biz Fatıma'nın düğününden daha güzel bir düğün görmedik. Şimdi sonra o düğünü biraz araştırıyorsun.
Nasıl bir güzellik? Yani?
O düğünün en güzel tarafı sadelik.
Eyvallah.
İhtiram var.
Eyvallah.
Güç nispetinde ihsan var, ikram var. Ama asla riya yok. Yani birileri bizi övsün, birileri bizi işte ne düğün yaptılar diye falanca filanca yerde
ya,
takdir etsinler. Onlar yok. Sadelik var.
Eyvallah.
İkram var, ihtiram var. Zaten bunlar olmazsa olmaz esaslar. Bugün biz de tekrardan bunlara dönmeliyiz yani.
İnşallah.
Eğer sağlayabilirsek numuneleri, örnekleri, ancak böyle olur.
İnşallah.
Ancak böyle
İnşallah
olur.
Son bölümdeyiz hocam. Bu yakınmaların dışında, hani ağlamanın dışında, proses etmenin dışında, bizim de savunma siperlerine çıkıp İslami manada bir hücuma geçmemiz, burada savaşı kastetmiyorum. Her türlü cihat var bunun içinde ama aslında yok, tam olarak da savaşı kastediyorum. Çünkü onlar o savaş enstrümanlarıyla bizi vuruyorlar. Son evet. 300 yılına baktığımızda Batı'nın, hocam çocuk kitapları diyoruz. Hangi Müslüman ailenin çocuğu Pamuk Prenses Yedicüler Zırvası'nı bilmez?
Evet.
İçinde bir üvey anne zulmü, evden kaçan bir kız, bir prensin kendisini öpmesini bekleyen bir yok oluş öyküsü vardır.
Aynen.
Bir özgüvensizlik, biri gelsin beni kurtarsın şeyi vardır. Hansel Gretel'e bakarsınız, üvey anne zulmüyle, yeni eşinin zulmüyle çocuklarını ormana evet. bırakacak bir zavallı evet. babanın merhametsizliğini, çocuk kitabı bu, öyle mi bir de?
Tabii.
Bakarsınız Kül Kedisi'ne, üvey anne zulmü ve iki tane kız kardeş, evet. üvey kız kardeşin evet. zulmüyle ülkede tek ayakkabı camdan ona uyan bir ayak arayan bir
kurtarıcı
akıllara ziyan bir mantıksızlık şeyi, çocuklar bunlarla yetişir. Çocuk filmleri, çizgi filmler, ya neciz bir fareyi bize o kadar süslediler ki Tom Jerry, bütün, hepimiz izledik yani bayıla bayıla. Bu anlamda işte adamın örümcek
o
adamı
Tom
var.
Tom Jerry'nin de İsrail, Filistin yani Müslümanlarla Yahudiler arasındaki savaşın
ya.
Aslında bir şey olduğunu da gözden kaçırmamak
ya,
gerekiyor.
Arka planda bilinçaltına oynuyorlar. Ya. Örümcek adamı, Süpermen'i, yok demir
hepsi,
adamı, bunları hepsi. Şeyleri kastetmiyorum bile. O fuhşiyatlı, o vurdulu kırdılı kandı, onları kastetmiyorum.
Bunlar masum gözükenler. Bunlar yani güya işte okullarda,
ama,
evlerde okunan şeyler. Yani.
Ama masum olduğu için de yani. Evlerimizde var. Çocuklar da bunların bağımlısı. Evlatlarımız da ellerimizden kayıp gidiyor.
Ne yazık ki.
Bu anlamda interneti, televizyonu yasaklayarak nereye kadar gidebiliriz? Çözümü siz nasıl görüyorsunuz?
Vallahi yasakla bir hiçbir yere varamayacağımız belli.
Eyvallah. Hocam.
Biz aşağı yukarı ikimiz aynı kuşak
insanıyız. Eyvallah hocam.
Yıllar yılı televizyon haram demedik mi biz?
Ya.
Şimdi bak televizyonu arıyoruz. Yani yakın bir zamanda İstanbul'un bir ilçesinde bir hoca efendi vaaz veriyor kürsüden. İşte vaaz verirken de diyor ki cemaat diyor Ramazan'dır ya, televizyon seyretmeyin, işte Kur'an okuyun, şunu yapın bunu yapın, bizim bilinen vaazlardan. Vaaz bitince genç bir delikanlı hoca efendinin yanına gidiyor. Şahit olan birisi anlattı. Genç diyor ki hocaya, hocam diyor televizyon mu kaldı diyor. Evlerde beraberce televizyon seyretmek şu anda aradığımız bir şey.
Yeah.
O bile gitti yani.
O bile gitti.
Şimdi bu kadar hızlı bir değişim var. Siz bu değişim içerisinde alternatif oluşturmayıp da kendinize işte ya yapmayın, etmeyin, eylemeyin demekle olmaz. Biz sahalardan çekilerek hiçbir zaman mücadele veremeyiz. Bunu iyi anlayalım. Sahaları İslamileştirmek durumundayız. Sahada Müslümanca kalmak durumundayız. O sahada Müslümanca bir şeyler yapmak durumundayız. Yapabiliyor musunuz şu anda çocuklarla ilgili filmler, oyunlar, şunlar bunlar? Yok. Bunlar bizim sorumluluğumuz. Şunu çok iyi anlasın bizim kardeşlerimiz artık. Tankla, tüfekle, füzeyle
değil,
savaş bitti.
Savaşı.
Bitti. Eyvallah. Şu anda savaşın, cihadın iki tane temel ayağı var. Bunlardan birisi ilim, birisi de iktisat.
Eyvallah.
Eğer biz bu iki ayakta iyi olursak ve özellikle de bu işin diyelim ki sinema ayağında, tiyatro ayağında, sanat alanında, edebiyat ayağında, oyun ayağında, çocukların oyunu ayağında bir şeyler yapmazsak eğer, sadece kızmakla, öfkelenmekle bir şey olmayacak. Çünkü Müslüman şerre kızmaz sadece, o şerre, kötülüğe duyduğu öfkeyle birlikte hayrı ortaya koyar.
Amenna.
Bu kötü, bu iyi ama der. Sen onu yapma da şöyle davran der.
Eyvallah.
Onun için de bizim ciddi ciddi bu meselelerin üzerine eğilmemiz lazım. Emin olun bir Kur'an kursu kadar önemli bir mesele.
Kesinlikle.
Ha Kur'an kursu açmışsınız, çoluk çocuğunuza Kur'an öğretmişsiniz. Hatta bir müessese kurmuşsunuz. O müessesede işte diyelim ki bilgisayar programcılığı öğretmişsiniz, tasarım öğretmişsiniz. İşte film adına bazı şeyler yapmışsınız. Fark eden bir şey yok.
Ortaya koyan, gayri, güzel
onun numunesini
yapmışsınız,
koymuşsunuz. Kesinlikle. Çünkü olması gereken şu anda bu. Eğer bunları biz oluşturmazsak bizim kendi çocuklarımıza, nesillerimize bu noktada yasak getirerek yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yasak onların içindeki özlemi arttırıyor.
Ya.
Daha fazla iştiyak duyuyorlar.
Daha cazip hale getiriyor.
Ve bir müddet sonra kendilerine bir özgürlük buldular mı diyelim ki işte sen sınırladın evde. O liseye kadar senin yanında. Üniversitede gideceği yer belli.
Ya.
O güne kadar ki biriktirmiş olduğu şeyi de üniversitede aslında farklı bir boyuta taşıyor. Dolayısıyla bizim mecburen burada meşru dairede yol vermemiz lazım. Onların meşru dairede bu işi kullanabilecekleri imkanları ve sahaları
eyvallah
oluşturmamız lazım.
Allah razı olsun hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Rabbim sayenizi meşgul eylesin. Duacınızız aziz dinleyenlerim. Muhammed Emin Yıldırım hocam bizlerle beraberdi. Siyer Vakfı kurucusu. Geçmişlerine rahmet olsun. Anne babasının makamı âli olsun. Üzerinde emek sahibi olan hocalarından Allah razı olsun.
Amin. Allah razı olsun.
Faaliyetleri için ona dua edelim. Ayaklarınıza sağlık sevgili hocam.
Eyvallah.
Şeref verdiniz.
Teşekkür ederim.
İyi olduk.
Bu güzel fırsat için.
Allah razı olsun.
Allah da sizin hizmetlerinizi, hepimizin, güzelliklerinizi bereketlendirsin
hepimizin
inşallah.
Aziz dostlarım Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Araçları programındaydınız. 2021'in 8. programını da böyle bitirdik. Gelecek hafta bir başka konumla, bir başka konuda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.